Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Herkese merhaba. Kuluçka Podcast'in en keyifli ama en umutsuz, en boş ama en düşündüren programı, isimsiz bir program, yeni kanalında Mediapod'da başlıyor.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Evet, yeni sezon yeni umutlar diyerek çıkıyoruz yola bu sene de. Bu sene her ay en az bir programla karşınızda olacağız gibi duruyor en azından. Gücümüz yeterse, zamanımız olursa. Şimdi uzun bir süre geçti son programımızın üstünden. Hatırlamayanlar için konseptimizi ben yeniden hatırlatmak istiyorum. Programımızda bir öğrenci ve bir beyaz yakalı hayallerini ve hayatlarını konuşuyorlar. Yaşadıkları yabancılaşmayı somut örnekler üstünden genellikle paylaşıyorlar birbirleriyle diye özetleyebiliriz. Bu sezonun da büyük bir sürprizi var. Gerçi büyük sürpriz, benim için büyük bir sürpriz en azından. Çalışmaya başladım part time olarak. Ama öğrenciliğim devam ediyor. Yine de programımızın konsepti biraz taca çıkmış gibi olabilir. Yine de bu sezonda keyifli sohbetler yaparız diye tahmin ediyorum. Şimdi bu programdan önce dinlemişsinizdir herhalde. Dinlemediyseniz de dinlemenizi öneriyorum programdan önce. Fırat'la Sinem Mediapod için bir açılış programı yaptılar. O programda da isimsiz bir programın adı çokça geçmiş, benim adımı çokça geçirmişler. Fırat da kendisini davet etmem yönünde bir talepte bulunmuş program üstünden. Fırat'a buradan cevabımı şöyle vereceğim. Fırat'cığım, beyaz yakalı ol, bu onura eriş. Ondan sonra programda belki seni ağırlarım diye söyleyebilirim. Şimdi evet, bugün konuğum Edis. Kendisi Kaan gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, 2 yıllık avukat. Konumuza geçmeden Edis, hoş geldin öncelikle.
Hoş bulduk Alper, merhaba. Öncelikle bu hınç dolu programa, herkesin katılmak istediği programa beni davet ettiğin için teşekkür ederim.
Rica ederim, sen biraz kendinden bahset, şey yapma.
Dediğin gibi ben İstanbul Hukuk Fakültesi 2016 mezunuyum. 2 yıldır da avukatım. Avukat olaraktan çalışmaya devam ediyorum. Bu şekilde bahsedebilirim. Bartınlıyım. Bursa egemenliğine bir son vermek istedim programda. Çünkü geçen programınızı keyifle izledim, Kaan'la olan programınızı. Dedim biraz Bartın sayısı da olsun, çok bilinmese de. Batı Karadeniz'in güzide illerinden birinden geliyorum. Üniversite sebebiyle İstanbul'a gelmiştim. Sonrasında üniversite bitiminde de devamlı olarak İstanbul'da yaşamaya devam ediyorum. Aynı zamanda çalışıyorum da burada.
Evet, Ediz'le ilgili ben bir ayrıntı daha vereyim. Şimdi kendisi ifle olmaz bir muhaliftir. Yani ben bir konu hakkında bir şey söylüyorsam, kendisi muhalif olmak için hiç düşünmediği, hiç katılmadığı bir noktadan tartışmayı alevlendirmek için oradan katılabilir, yorum yapabilir.
Buna da o zaman hayır öyle değilim diyerekten seni haklı çıkartıyorum.
Aynen öyle. Dolayısıyla programı bir böyle aynı görüşte olan iki kişinin fikir birliğini beyan ettiği bir program olarak değil, bir tartışma programı olarak da görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Şimdi bugünkü konumuz aslında, sorumuz da diyebiliriz, 2019'da neden yaşıyoruz, bunu konuşalım dedik. Bu soruya ben aslında ilham kaynağımı Jean-Paul Sartre'dan aldım. Kendisinin şöyle bir sözü var. Diyor ki Sartre, hayat 3 bölümdür diyor. Dünyayı değiştireceğini sandığın, dünyanın değişmeyeceğine inandığın ve dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun bölümü diyor.
Şimdi bir dakika. Yani 3 bölüm var diyor. Birincisi dünyanın...
Dünyayı değiştireceğini sandığın...
Önce değiştireceğine inanıyorsun.
Aynen.
İkinci olarak da...
Dünyanın değişmeyeceğine inandığın...
Hiçbir şekilde değişmez.
Ve dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun. Aynen. 3 bölümü vardır artık diyor.
En sonunda sen de içiyorsun.
Aynen öyle. Şimdi ben bu sözü duyduğumdan beri, ki bu sözü duymam yaklaşık benim işe başlamamla eş zamanlıdır.
Tesadüf.
O zamanlama manidar. Varoluş felsefesine orada şey yapmaya başladım. İlgi duymaya başladım çünkü sorgulamaya başladım. Neyse, sabahları metrobüse giderken benim böyle hayatı sorguladığım, yeni uyanmışlığın da verdiği o 15-20 dakikalık bölümde düşünmeye başladım. Her gün düşünmeye başladım. Ben bugün ne için yaşıyorum? Ben bugün neden işe gidiyorum? Ne yapıyorum? Şimdi bununla ilgili de şeyi de örnek vereyim. Cem Güventürk'ün bir karikatürü var. Bir tane adam çizmiş buzdolabının önünde. Buzdolabının önündeki adam diyor ki, ben buraya niye gelmiştim? Sonra yanında bir tane yazı var diyor. Neden buraya geldiğimi bilmiyorum. Bir yemek aldım, yemek yedim ve uyudum. Dünyaya bu sefer diğer görselde, bu sefer dünyada bir adam resmetmiş. Ben buraya neden geldim, neden yaşıyorum ki diye soruyor. Bilemedim, işe gittim yazmış Cem Güventür. Çok güzel bir karikatürdü, aydınlanma yaşattı bana. Şimdi ben de bu metrobüse yürüdüğüm anlarda, o 15-20 dakikalık periyotlarda artık uzun vadeli planlar değil, işte metrobüsün boş olması, trafiğin olmaması gibi uzun vadeli projeksiyonlardan, ne bileyim hafta sonunda yapılacak event planlarına bir dönüş gibi şeyler fark ettim. Kendi düşünce yapımda, kendi düşünce dünyamda böyle değişimler fark ettim. Yani şöyle özetleyebilirim aslında. Minör mutluluklarım, majör mutluluklarım haline geldi biraz. Şimdi ben bir de şunu da belirteyim önce. Ben nispeten daha rahat çalışma koşullarına sahibim. Diğer bizim meslektaşımız, yani ben Ediz'le henüz meslektaş sıfatına erişemedim. Ben öğrenci stajyer, avukat. Hatta avukatı bile yok. Öğrenci stajyeri olarak geçen bir insanım. Ediz avukat. Benim şu an stajyer avukatlık yapan arkadaşlarım sabah 8 akşam X, yani 10-11 neyse öyle çalışıyorlar ve kendilerine kendilerine, kendi planlarına, kendi düşüncelerine zaman ayırmak bir yerde tamamen işleri olmuş. Yani kendileri işleri olmuş haldeler. Şimdi bu nedenle Sartre'ın sözündeki dünyanın seni değiştirdiğine inandığın, emin olduğun noktada kesinlikle o noktada kendimi 2 haftalık, 3 haftalık staj tecrübemle dahi o noktaya koyabiliyorum. Ama ben Sartre'ın dünyayı değiştiremeyeceğine inandığın bir kısım olduğunu hayatta inanmıyorum. Neden inanmıyorum?
Hangi bölümüne inanmıyorsun tam olarak?
İnsanın dünyayı değiştiremeyeceğine inandığı bölüm olması gerektiğine, yani hayatın bu üç bölümden, bu üç bölümden, net bir şekilde bu üç bölümden oluşması gerektiğine inanmıyorum. Neden?
Yani o zaman şöyle bir durum var genelde. En çok itiraz etmeye başladığın zaman ve en çok alerjik gösterdiğin zaman bir sonrası kabullenmedir.
Evet.
Yani demek ki kabullenmeye çok yakınsın. Onu söyleyelim bana göre.
Kabullenmeyeceğim çünkü bu noktada sürekli örnek alabileceğim dünya tarihinde de birçok insan var, hareket var. Yani abi şöyle düşün, Bolşevikler kaç bin kişiyle devrim yaptılar? 3000-5000 kişiyle devrim yaptı bu adamlar ve 80 yıl devam etti, 80 yıla yakın süre devam etti o devrim ve hala dünyada konuşuluyor, hala etkileri sürüyor. Daha çok da uzağa gitmeye de gerek yok. Mustafa Kemal'in de Türkiye'de yaptığı devrim. Evet, daha yanı başımızda böyle bir ilham varken lütfen arkadaşlar dünyayı değiştiremeyeceğimize inanalım gibisinden bir şey yapmayalım diyorum ve sözü Ediz'e ben atıyorum. Ediz, sen ne diyorsun? 2019'a ne için yaşıyorsun?
Sonunda söz verdiğin için teşekkür ediyorum.
Ben sağ olsun.
Yani bu ilk başta beni tanımlarken muhalif kişiliği dediğin aslında hani sohbetlerde ve muhabbetlerde dair muhalif olduğumdan bahsediyorsun diye düşünüyorum. Doğru mu?
Doğru.
Yani
doğru.
Hani şunda bir önceki programın konu Kaan da benim çok yakın arkadaşım. O da bana bir süre sonrasında söylemişti bunu. İlk başta ben bu durumdan rahatsız oluyorum demişti. Yani sürekli bir karşı görüşle beraber hani neden bu kadar zorluyor ki muhabbeti. Sonra kendisi düşündükten sonra ya da alışka geldiğinden dolayı tez antitez kavramını benim çok fazla tutulduğumu farkına varmış ve bunun aslında güzel bir durum olduğundan da bahsetmişti bana. Umarım hala aynı görüştedir. Hani bu kadar bunda ısrarcı olmak pek faydalı değil ama ben bazı derinlikli konular konuşurken sadece birbirimizi övme ve devam ettirme, popohlamanın kendimizi o an için tatmin edeceğini ama acı gerçeklerle karşılaşmak ya da farklı bir düşünce ortaya sunmadığımız zaman ileri gidemeyeceğimizi küçükken kendime destur edindiğim için destur değil, düsturdur o. Tebrik değil, tevkiftir. düstur edindiğim için böyle bir karakter yapısı oluşturdum. Ama şimdi bu sen Sartre'nin bahsettiğin bu üç aşamalı hayata bakış açısından kurmuş olduğu cümlenin ikinci kısmında, yani hayatı değiştiremeyeceğimize ben inanmıyorum evet. dediğin noktada. Burada hani şunu
daha doğrusu sana şöyle söyleyeyim. Değiştiremeyeceğimize inandığımız bir noktanın zorunlu olarak gelmeyeceğini düşünüyorum.
Ha, değiştiremeyeceğimi kabullenmeyi kabul etmek istemiyorum.
Aynen öyle. Aynen öyle. Senin
burada ama
öpeyim.
Şimdi şöyle bir şey var. Şunu sormak istiyorum. Yani bir beyaz yaka olaraktan çalışıyorsun. Evet. Burada senin çalışmaktan mı rahatsızlık duyuyorsun? Yoksa yani hani değiştirme, biraz önce verdiğin örnek, bak değiştirenler var dediğin Mustafa Kemal'leri örnek verdin, işte Bolşevik devrimini örnek verdin ama bunlar hani bir sistem değişikliği. Evet. Yani yine sonuçta baktığınız zaman komünizmde de çalışma var, mesai var. Atatürk döneminde de mesai var, Osmanlı döneminde de mesai vardı. Yani
tamam, yabancılaşmaya sebep olan,
biraz açman için soruyorum.
Yabancılaşmaya sebep olan şey de tam olarak o sistem zaten. O sistemin değişeceğine olan inancım sebebiyle ben zaten o sisteme o sistemin hiçbir şekilde değişmeyeceğine olan inanca karşıyım.
Ne burada seni rahatsız eden? Sabah kalkıp işe gidip akşam gelmek mi? Burada
hayır. Burada kesinlikle sabah kalkıp işe gitmek değil. Bu işin beni rahatsız eden noktası şu. Kendi hayallerime, kendi isteklerime hiçbir şekilde zaman ayıramayıp sadece belli başlı şeylere, benim o sistemin içerisindeki belli başlı noktalara yakıt olmama.
O zaman diyorsun ki ya ben 2019 yılındayım şu an ve ben niye yaşıyorum ki o zaman? Yani hani bir sistemin sadece içerisindeki bir çark olmaksa benim hayattaki gayem. Yani bu vermiş olduğun karikatürde de buzdolabının önünde duruyorum. Hani ne alacaktım ya da işte dünyaya geldim ama neden yaşıyordum muhabbeti. Bununla ilgili ben şöyle düşünüyorum aslında bakarsan. Hani temelinde baktığın zaman bütün canlılardan, hani canlılardan bize yakın olan hayvan diyeyim. Hani çünkü bunu hayvan deyince direkt insanlar rahatsız oluyor ya. Öyle bir geyik diye yapayım. Yani yaşamak için varız öncelikle. Yaşamak için ne yapman lazım? Beslenmen, barınman ve hani beslenme, barınma kadar önemsemese de önemli olan hani canlılığın, türün devamı için üreme. Evet. Bu üç durum içerisinde kısır döngü içine gidiyoruz. Hani niye çalışıyoruz? Para kazanmak için.
Bizde hangileri var şu anda?
Ama şöyle yani yemek yiyebilmek. Biz şimdi belki de mesela bu diğer ülkelerdeki, gelişmiş ülkelerde mesela küçüklüğünden beri çalışmaya alıştırma düzlemi var. Evet. Bizim ülkemizde belki öyle bir sorun olabilir. Hani küçüklüğünden beri sürekli hiç çalışmadığından dolayı zaten benim varlığım, ben yemeği hak ediyorum gibi bir yanılsamaya düşüyoruz bana kalırsa. Ya da benim varlığım sayesinde ben zaten güzel giyinmeliyim. Zaten cuma günleri arkadaşlarımla çıkıp eğlenmem lazım gibi bir yanılsamaya düşünüyoruz. Ve aslında bunların hepsinin bir emek karşılığında bize bir getirisi olduğunu farkına vardığımız zaman bu bizim için kolay olan hayat bir yıkılma noktasına giriyor. Yani biraz beyaz yakaların sorunlarının hiçbirini küçümsemiyorum. Ben beyaz yaka olduğundan dolayı şu an çalışma hayatında İstanbul'da çok ciddi anlamda sıkıntılar çekiyorum. Kabul. Ama bir yandan da aslında küçükken kurduğumuz düzlemden kaynaklandığını düşünüyorum.
Şimdi şöyle bir araya gireceğim. Zaten buradaki asıl mesele zaten yabancılaşmanın nasıl konusu. Senin o emeğine yabancılaşma. O emeğinin çıktısına yabancılaşma. Yani sen şu anda bir avukat olarak, bir beyaz yakalı olarak çalıştığında, normalde avukatlık aslında bir beyaz yakalı mesleği değildir. Yani şöyle, avukatlık bir esnaflıktır aslında. Ama sen bir hukuk bürosunda, yani ben esnaflık diyorum bu arada. Hukuk bürosunda çalıştığın zaman birinin altında oradaki çıktının çok çok çok çok azına hakim olabiliyorsun. Ya yanlışsam düzelt beni. Dolayısıyla zaten burada senin emeğine yabancılaşman böyle bir şeyle söz konusu olabiliyor.
Evet, doğru söylüyorsun. Aynen. Yani hani
arkadaşlar Ediz'i çok çabuk kırdım. Daha programın 10. dakikasına gelmeden hak verdi.
Şimdi o zaman sayın dinleyenlere bir şey itiraf etmem lazım. Öncesinde beni uyardı.
Bunu konuşmayacaktık.
Şimdi yani aslında baktığın zaman biraz öncesinin devamını getirmek gerekirse hayat da bence yolda olmak. Hani bunun üzerine metaforlar var. Kaybedenler kulübü dinleyenler sever. Hani hayat yolda olma muhabbeti.
Biz de yola zaten. Kaybedenler kulübü gibi bir program olmak için çıktık. Ama bizi bak hayat nerelere getirdi.
Aynen öyle. Beyaz yakını sıkıntılarını konuşuyoruz. Yani şimdi doğum ya da işte herhangi bir noktayı, baş noktasını bir A noktası olaraktan kabul edip gitmek istediğimiz B olduğu zaman hani B'ye varmak için istiyoruz. Yani mesela çocukken kurduğumuz hayaller çok önemli. Çocukken bazı hayaller kuruyoruz. Hayatta iz bırakmaya gibi bir amaç kendimize belirliyoruz. Ya da bazı gayelerle kendimizi değerli ya da önemli, biraz önce söylediğim gibi iz bırakacak bir insan olmayı hayalini kuruyoruz. Ve bu bir yol, uzun bir yol. Evet. Ama buradan hemen biz o noktaya, yani varmak istediğimiz noktaya, B noktasına varamadığımız zaman hayal kırıklığı yaşıyoruz. Evet. Aslında önemli olan yolda olmak. Yani burada mesela beyaz yakalık meselesine bağlamak gerekirse de yaptığın işi severek yapabilmek lazım. Yani haz aldığın şeyde, katkı değer olduğunu düşündüğün şeyde çalışmak lazım. Yani biraz önce dediğin gibi bu senin emek vesaire gibi kurduğun düzlemde o şekilde olduğunu düşünüyorum.
Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi kim doğru diyorsun, hayat yolda olmaktır. Peki seçmediğin yolda olmanın bir anlamı var mı bu hayatta?
Ama bir de şöyle, o zaman ona soruna soruyla cevap vereyim. Klasik bir erkek bahanesidir. Hayat erkek. Sen bir şeyler planlarken senin planlamadığın şeyleri yaşamaktır gibi bir evet. cümle düsturda var ya. Biraz da aslında o. Yani biz bir şeyler planlıyoruz, bir yola çıkıyoruz. Hiç beklemediğimiz yerler, yani nefesimizin kesildiği yerler. Yani nefes aldıklarımız bizim yaşam değil. Belki de nefesimizin kesildiği yerler yaşam olarak hatırlayacağız. Hı hı. Bu ama şunu demek istiyorum. Bu tatlı olmak zorunda değil. Acı olmak olabilir. Yani Afrika'da insanlar aç şu an.
Evet.
Yani
aç. İnsanlar aç aç.
Ama gerçekten hani Afrika hiç görmüyoruz. Fransa'yı görüyoruz. Almanya'yı görüyoruz. Tabii ki ilerlemek için oraları görmemiz lazım kesin, ama hayat acı olabilir. Yani çok küçükken insanlar annesini babasını kaybedebilir. Evlatlık olabilir ya da işte bambaşka şeyler yaşayabilirler. Yani şu an mesela hafiften ufak da politik bir şey söyleyeyim. Uygur Türk olaraktan doğup Çin'in Sincan bölgesinde bir alana kapatılıp hiçbir dünyanın seni duymadığı, duymak istemediği, görmediği yerde yaşamak mecburiyetinde kalabiliyorsun.
Ben ama bu kesinlikle bu şükür meselesine gerçekten, yani başkasına bakıp şükretme konusuna hiç katılmıyorum. Bu doğrudan bir kesimi tamamen küçültme ve
susturmak, sakinleştirmek, uyuşturmak amacıyla.
Aynen öyle. O nedenle o söylediğine katılamayacağım. Doğru, böyle acılar çeken insanlar var ve biz görece evet belki bu durumlar o insanlardan daha iyi belki durumumuz, ama biz şu an elimizde olandan mutlu olmak zorunda olan bir kitle değiliz. Bu nedenle hatta zaten yani bu bir tesadüf değil. Dünyanın şu an genelinde insanlar bir ait olma sorunu yaşıyorlar. Psikolojik sorunlarında çok fazla arttığını görüyoruz. Mesela bir şey daha söyleyeceğim. Mesela çok güzel bir duvar yazısı vardı. Fıratlar da geçen programda bahsettiler. Şili'de şu anda biliyorsunuz orada sistem karşıtı birçok eylem yapılıyor. Ve o duvar yazılarından biri şunu söylüyor. Depresyon değildi, kapitalizmdi diyor. Yani bu sistem doğrudan doğrudan insanların kendine ait olamadığı, kendine hayata ait hissetmediği bir hastalığı da kesinlikle şunu söylemiyorum. Depresyon sadece belli bir kesime özgü ve tamamen sistemden kaynaklanan bir şeydir demiyorum kesinlikle. Ama sistem doğrudan insanın kendini emeğine yabancılaştırarak yabancı hissettirerek psikolojik rahatsızlıklara sebep oluyor.
Aitlik meselesi ve şükür meselesine girerek çok iyi yaptın. Çok teşekkür ederim. Yani ben biraz önce söylediğimi açıklayıp getireceğim birazdan. Ben şükredelim demiyorum. Yani bunu mücadele edelime çekecektim. Aha. Çok da güzel bir pas atmış oldun ama öncesinde aitlikle ilgili bir meseleden bahsettin. Çok değerli buluyorum. Genelde bizim zaten sorunumuz bir gruba ya da bir herhangi bir duruma kendimizi ait hissedemiyor olmamız. Oblum oğulluk diye bir sendrom var, bu kitaplarda falan geçer hafiften. Pek kendini hani mesela olacakları tahmin edip oraya ait olmadığın için sürekli bir bıkkınlık, yorgunluk ve fiziksel olarak da olan bir yorgunluk ve üşengeçlik diyebileceğimiz ama sadece üşengeçlikle basite indiremediğimiz bir durum ortaya çıkmış oluyor. Bu bana şeyi hatırlattı. Yine bir popüler örnek olsun. Fight Club'daki zaten aslında filmin temelini oluşturan...
32. kare tekniğini mi hatırlattı abi?
Yok. Fight Club'ın bence temel düşüncesini, yani o cümlenin etrafında kurulmuş olduğunu düşünüyorum. Tyler Durden'ın şöyle bir cümlesi var. Bizler tarihin orta çocuklarıyız. Bir amacımız ya da yerimiz yok. Ne büyük bir savaş yaşadık ne de büyük bir burhan yaşadık. Bizim en büyük burhanımız hayatımız kendimizle olan diyor. Yani aslında dediğin bu Fight Club'ın 99 ya da 2000 yılında çekildiği zaman bu kadar tutması ve hala kendimizi izlediğimiz zaman işte film budur abi of bir de orada devrim işte bina patlatılması böyle heyecanlı olaylar olması.
Bak sürekli o karaya beraber geliyorsun, sürekli o karenin olduğu yerin çevresinde dolaşıyorsun. Yani, Ediz ben programımda böyle bir şey istemiyorum Ediz.
Yani dediğimiz gibi aslında biraz da olmak istediğimiz yerde olamamamız ve gerçekleştirmek istediğimiz şeyleri gerçekleştiremediğimizden böyle oluyor. Ama şükür kısmına da bağlayacağım. Sen istersen evet, eklemek istediğin bir şey varsa onu
söyle. Yok, devam edebilirsin. Devam edebilirsin.
Bu biraz önce verdiğim Afrika, diğer ülkeler, daha zorda olanlar yani yaşamı. Ben burada aslında şükürden ziyade şunu vurgulamak istedim. Her bizim izlediğimiz filmin sonundaki gibi mutlu bitmek zorunda değil. Hayat mutlu biten bir gerçek değil. Bu bir yanılsama ve biz bunu izlediğimiz her Netflix filminde ya da her işte Hollywood filminde, Türk filminde mutlu sonla bitmesini hazırlıyoruz bilinçaltımız. Evet. Ama çok hayat doğru, böyle bir şey değil. Yani demek istediğim şükürden ziyade buydu. Yani demek ve getireceğim nokta biz aslında mücadele etmek zorundayız. Evet. Sana daha öncesinde bir yaptığımız sohbette bahsetmiştim. Bu Adler Freud durumu ne için yaşıyoruz da şu şekilde bağlamak istiyorum. Hani Freud hani bilindiği üzere travmaları önemser ve hani mesela işte bir çocuğun dışarı hiç çıkmak istememesi, asosyal olması incelediği zaman örnek veriyorum. Çocukken yaşadığı cinsel istismar dolayısıyla travması vardır ve insanlarla iletişime geçmekte zorlanır gibi belli tespitlerde bulunur. Bunun üzerine Adler öğrencisi olan Freud'un Adler de şundan bahsediyor. Diyor ki özet olaraktan söylüyorum hani bunun, bu konuda uzman olanlar beni hani dışlamasınlar, şey görmesin, sadece anlatmak istediğime örnek vermek için açıklıyorum. Diyor ki Adler de travma yaşamış olabilirsin. Tamam. Ama diyor aslında insan travmasına tutunmayı tercih eder diyor. Çünkü o çocuk, biraz önce verdiğim çocuk örneği travmatik olduğu zaman ya da daha kapalı olduğu zaman kendini güvende hisseder ve ailesinin özel ilgisini alır. Dışarı çıkıp iş yapmaya başladığı zaman, diğer insanlarla sosyalleştiği zaman ya da bazı etkinliklere girdiği zaman eskisi kadar özel ilgi alamayacağı ya da bunu sadece özel ilgi ve travma üzerinden değerlendirmeyelim, geniş olarak anlatmaya çalışıyorum. Biz tercih ediyoruz. Yani hayat çok zor be Alper. Yani beyaz yakalı olmak çok zor, Türkiye'nin durumu çok zor, ekonomi çok zor demek kolay. Önemli olan mücadele etmek. Ve burada biraz önce bahsettiğim bu A'dan B'ye giden yolda biz gençler olarak da B'ye ulaşmak zorunda değiliz. Ama önemli olan yolda olmak ve ne için yaşıyoruz da evet ben şunu diyebilirim, mücadele etmek için yaşıyorum diyebilmek istiyorum.
Çok güzel.
Yani, buna getirmek istiyorum.
Yani aynen öyle. Ben bunun için de bunun da yolunu şundan geçtiğine inanıyorum. Biz mücadele edeceksek eğer, biz eğer ki mücadele edeceksek bir, şu anda bizim ne için yaşatılmak zorunda olduğumuzu bir görmemiz lazım ve mücadele edeceğimiz şeyi iyi belirlememiz lazım. O yüzden ben sana şunu soracağım Ediz. Benden çok daha uzun bir beyaz yakalılık geçmişine sahipsin.
Ya benimkisi de çok kısa aslında.
bana mesela böyle somut örnek verebilir misin? Hani mesela bir hafta, iş yerinde bir hafta. Yapmak istediğin şeyler var kafanda, okumak istediğin kitaplar, kendini geliştirmek istediğin alanlar, belki hukukun farklı alanlarında kendini geliştirmek istediğin alanlar ve bir yanda da işin var. Bana buradan somut böyle örnek verebilir misin o zamanlarda yaşadığın, böyle kendini çok şey hissettiğin, darlanmış hissettiğin diye.
Yani işte o biraz önce senin bahsettiğin gibi oluyor. Ne anlamı var ki diyorsun. Yani hani ama zor zaman yani gerçekten aslında bu önceden gelme yani öğrencilik zamanından gelme işte zamanın daha geniş olmasından kaynaklı kendine vakit ayırabilme imkanı o azalıyor. Evet. Ve gerçekten de hani kendini bunalmış olaraktan hissediyorsun. Aslında ben çalışırken iş yaparken ondan sıkılmıyorum ve keyif alıyorum. Hani araştırma konusu olsun, onu ilgilenmek ve problemi çözüme ulaştırabilmek konusunda keyif alıyorum. Ama dediğim gibi onun biraz daha kısıtlı olarak da kendinle ilgili yapmak istediklerini mesai sonrasına itmek mecburiyetinde kaldığın oluyor. Dedim ama burada bunalmış hissediyorsun. Bunun çözümü de ya cesaret edinmek. Şimdi şöyle bir durum var. Bu eski Sümer'den gelme bir cümle. Ondan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Değiştiremeyeceğin şeyleri kabullenme, değiştirebileceğin şeylerin farkına varma ve değiştirebilmek için de cesaret sahibi olmak istiyorum. Cesaret ver. gibi bir cümle var. Yani bu da senin Jean-Paul Sartre gibi üç kısımdan ayrılıyor. Bunu evet. kısaca hemen özetleyeyim. Değiştiremeyeceğin şeylerin farkına varma. Nedir değiştiremeyeceğin şey? Doğduğun ülke, annen, baban. Yani senin senden büyük Allah var dediğin hani temel mantığında hiçbir şekilde değiştiremeyeceğin şeyleri bir kere kabullenmen lazım. Ben çok zengin doğmak istiyordum. Çok keşke çok zengin doğsaydım. İşte bu mesela eğer zengin doğmadıysan değiştiremeyeceğin bir şey. Bunu kabullenmen lazım. İkinci olarak da değiştirebileceğin şeylerin farkına varma. Japonca bilmiyorum, öğrenebilirim. İngilizce bilmiyorum, öğrenebilirim. Matematikte kötüyüm, yapabilirim. Ya da iş bulamıyorum, uğraşabilirim, mücadele edebilirim. Yani değiştirebileceğin şeylerin ne kadar geniş olduğunu bir farkına varman lazım. Ve değiştirebilmek için cesaret sahibi olmak istiyorum dedir. Bu nedir biliyor musun cesaret? Değişim endişe uyandırır insanda. Değişmemekse hayal kırıklığı. Bu biraz önceden bahsettiğimiz beyaz yakanın durumu, işte bu bir haftada okumak istediğin şeyler var, yapmak istediğin bir hayat var kısmında burada bir karar vermen gerekiyor. Ya kaygı duyup, endişe duyup, kendine ciddi anlamda endişe duyup işi bırakmak, başka bir iş bulmaya çalışmak ya da aynı şekilde yaşamayı kabullenmek. Ama kabullenip yaşarsan aynı şekilde hayal kırıklığına uğrayacağını, hayatın hayal kırıklığı üzerinden kuracağını ben önceden naçizane olarak da söyleyebilirim.
Evet. Evet, gerçekten çok derinleştik ediz. Evet, normalde biz bir de şey de yapmayız yani insanlara bu kadar böyle nasıl...
Dikte değil. Ben kendi naçizane arkadaşım olduğum için...
Yok tabii ki, tabii
ben
ki.
Ben kendim... Bunu da mesela ne zaman fark ettim biliyor musun? İzne çıkmıştım. Tatile gittim kız arkadaşımla beraber. Orada kitap okurken bunu görüp üzerine düşünebilme fırsatım oldu. Dediğine geliyor. Yani hani bunu ben çalışırken sıkıntılarım olduğunu farkına varmama rağmen bir düşünme fırsatı bulamamıştım. Evet. Doğru söylüyorsun. Arada kaçamak yapabildiğimiz zaman evet kendimize bir sorgulamamız gerekiyor. Sen değil.
Evet abi. Ya, ne yapalım yavaştan istiyorsan...
Bir o zaman...
Daha ekleyeceğim varsa. Aynen. Bir toparlayalım ve ondan sonra
yani
artık kapanışa geçelim.
Yani ben şunu söyleyebilirim. Hani ben de naçizane zaten 2 yıldır, 3 yıldır çalışıyorum üniversite sonrasında. İşte 1 yıl staj sonrasında işte avukatlık süreci. Benim fark edebildiğim şu var. Hani ne için yaşıyoruz zaten aslında program boyunca tek bir cevap veremedik. Veremeyiz de. Veremeyiz. Bizim haddimize de değil. Çünkü herkes kendisi için ayrı bir şekilde yaşar. Herkes ne için yaşadığını kendisi bir gün bulabileceğine inanıyorum. Ama bu bizim yaş grubumuz için, yani gençlik için şunu düşünüyorum kendim için özellikle. Picasso'nun bir tablosu var. Aslında 17. yüzyılda 1656 yılında yapılmış bir resmin kendi tarzında çizimi. Bu da şöyle, Nedimeler tablosu. Belki bilen vardır. İşte bir ressam var. Tabloda resim çiziyor. Kapıda bekleyen birisi. Önünde bir kraliyet ailesinin küçük bir kızı. Yanında Nedimeler, köpek. Çok net ve gerçekten hani 1656 yılında çizilmiş olmasına rağmen sanki fotoğraf gibi. Bunu Picasso aynısını, aynı resmi kendine has üslubuyla çiziyor. Ve eğer o Nedimeler tablosunu hiç bilmiyorsan Picasso'nun tablosundan hiçbir şey anlamıyorsun. Baktığın zaman en ufak bir fikrin yok. Ama Nedimeler tablosuyla karşılaştığın zaman adam birebir aynısını çizmiş diyorsun. Demek orada ne köpeği görürsün, ne kız çocuğunu, ne kapıyı görürsün. Hiçbir şey göremezsin. Demek istediğim şu özetle. Hayat da bize aslında bu şekilde sunuluyor. Yani bize her şey üniversitede derslerde gördüğümüz, lisede derslerde gördüğümüz ya da filmlerde izlediğimizlerdeki gibi değil. Yani bir aşk bile, bir sevda bile o kadar basit ve düzgün bir şekilde işlemiyor hayatta. Hayat her zaman karmaşıklar içerisinde. Bu mücadele edelim düsturum buradan geliyor. Biz bu Picasso tablosu gibi olan hayatı anlamlandırmak için üzerine düşünmeli, uğraşmalı ve adımlarımızı farkına vararak atmaya çalışmalıyız diyor. Çok teşekkür ediyorum. Benim son sözüm bu olsun.
Ben de son söz olarak çok kısa şunu söyleyeyim. Klasik zaten şu denir. İnsan doğar, büyür, yaşar ve ölür. Bizi de biz yapan bence ne için yaşadığımızdır. O yüzden arkadaşlar ne için yaşadığımızı bulalım ve buna uygun olarak kendimizi değişime her zaman açık tutalım diyelim. Ve artık programımızı kapatalım. Kuluçka Podcast ve Medyapod bünyesinde gerçekleştirdiğimiz yeni sezonun ilk programında bugün konuğum Ediz'di. Ediz, sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir muhabbet ettik. Bu sohbet için de ayrıca teşekkür ederim.
Rica ediyorum. Bundan sonra da arkadaşlar her ay isimsiz bir programı devam ettirmeye çalışacağız. Siz de
biz de keyifle takip ediyoruz.
Siz de bundan sonraki dönemde özellikle gerek sosyal medya hesaplarımızdan, gerek benim özel sosyal medya hesabımdan ulaşıp bize sorularınızı, konuşmak istediğiniz konu önerilerinizi, yani konuşmamızı istediğiniz konu önerilerinizi ulaştırırsanız eğer ki sizin de, hatta şunu da söyleyeyim, sizin de bu beyaz yakalılık hayatında başınıza gelenleri bize ulaştırırsanız bunlar üzerine de konuşabiliriz.
İsteyen olursa davet edip programa da...
Aynen öyle. Bunu da hatırlatalım. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Kapot.
Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyapod'u desteklemek için patreon.com/medyapod.